Ayrım 53.
Her şeyden önemlisi de Roosevelt'in artık savunma harcamalarında geniş çaplı artışlar yapılması için ısrarıydı. Yukarıdaki tablo 26'da da görüldüğü gibi Birleşik Devletler 1938'de bile silahlanmaya İngiltere ya da Japonya'dan daha az para harcıyor ve bu miktar Almanya ve Sovyetler Birliği'nce harcanan toplamların ancak ufak bir bölümünü oluşturuyordu. Bununla birlikte 1937-1938 arasında uçak üretimi hemen hemen ikiye katlanmış ve Kongre 1938'de çıkardığı en büyük donanma yasası ile donanmada çok büyük genişleme yapılmasına fırsat vermiştir. Bu sıralarda B-17 bombardıman uçağının prototipi üzerinde denemeler yapılıyor, deniz piyade sınıfı amfibik harp doktrinini daha incelikli hale getiriyor ve ordu doğru dürüst bir tankı yokken zırhlı harbin getirdiği sorunlarla uğraşıyor ve çok büyük bir kuvveti seferber etme planları yapıyordu. Avrupa'da savaş patladığında ordudaki sınıfların hiçbiri hazır denecek durumda değildi. Ama modern harbin talepleri karşısında 1914'te olduğundan daha iyi durumdaydılar. Bu yeniden silahlanma önlemleri bile Birleşik Devletler boyutlarında bir ekonomiyi rahatsız etmedi. 1930'lu yılların sonunda Amerikan ekonomisiyle ilgili temel gerçek bu ekonominin büyük ölçüde yetersiz kullanımıydı. İşsiz sayısı 1939'da 10 milyon dolayındaydı. Gene de taşıyıcı kayışlara, buharlı motor yerine, elektrik motorlarına ve daha iyi yönetim teknelerine yapılan yatırımlar sayesinde saatte kişi başına düşen sanayi verimliliği çok büyük oranlarda geliştirilmişti. Ama emekçi güçlerin çalışma saatlerinde yaptıkları oldukça büyük indirimler yüzünden bu artış, salt verim rakamları da hemen hiç görünmüyordu. Talepte görülen ve 1937-1938 yıllarındaki durgunluğun da olumsuz yönde etkilediği düşüşler yüzünden New Deal, Roosevelt'in 1928-32 ekonomik bunalımından sonra Amerikan ekonomisini yeniden inşa etmek üzere getirdiği ekonomiyle ilgili bir dizi yasa, çevirenin notu. Gelen çeşitli yöntemler ekonominin canlandırılması ve yeterince kullanılmayan üretim kapasitesinden yararlanılması için yeterli olmadı. Söz gelimi Birleşik Devletler 1938'de 26.4 milyon ton çelik üretmekteydi. Bu miktar Almanya'daki 0.7 milyon, SSCB'deki 16.5 milyon ve Japonya'daki 6.0 milyon tonun epey üzerindeydi. Ancak sözü edilen bu üç ülkenin çelik sanayileri tam kapasiteyle çalışırken Amerikan çelik fabrikalarının 3'te 2'si işlemez durumdaydı. Sonradan görüldüğü gibi bu yetersiz kullanım durumu çok büyük çaplı yeniden silahlanma programlarıyla kısa sürede değişecekti. 1940'ta donanmanın muharebe filosunu iki kat büyütmesine yetki verilmesi, ordu hava sınıfının 7800 muharebe uçaklı 84 grup oluşturma kararı, zorunlu askerlik hizmeti ve eğitimi yasası yoluyla 1 milyona yakın askerden oluşan bir ordunun kurulması, tüm bunların İtalyan, Fransız ve İngiliz ekonomileri gibi ağır yapısal sorunları olmayan ama ekonomik bunalım dolayısıyla yalnızca yetersiz kullanılan bir ekonomi üzerinde bir takım etkileri olmuştur. Sırf Birleşik Devletler öbür ekonomiler zorlanırken çok büyük bir kapasite fazlasına sahip olduğu içindir ki ileride çıkacak çatışmanın sonuçlarının anlaşılmasında belki de önemli olan istatistikler 1938 yılına ait gerçek çelik ve sanayi üretimine ilişkin olan rakamlar değil, ulusal geliri tablo 31 ve kesin olmasa da nispi savaş potansiyelini tablo 32'de değerlendirmeye çalışan rakamlardır. Çünkü her ikisinde de rakamlar Birleşik Devletler'in büyük ekonomik bunalımından orantısız bir biçimde zarar görmüş olsa bile, Amiral Yamato'nun deyimiyle uyuyan bir dev olarak kaldığını bize hatırlatmaktadır. Tablo 31. Güçlerin 1937'deki ulusal gelirleri ve bunların savunmaya harcanan yüzdeleri. Birleşik Devletler. Ulusal gelir milyar dolar olarak 68, savunmaya harcanan yüzde 1.5. Britanya İmparatorluğu, ulusal gelir milyar dolar olarak 22, savunmaya harcanan %5.7. Fransa, ulusal gelir milyar dolar olarak 10, savunmaya harcanan %9.1. Almanya, ulusal gelir milyar dolar olarak 17, savunmaya harcanan %23.5. İtalya, ulusal gelir milyar dolar olarak 6, savunmaya harcanan %14.5. SSCB, ulusal gelir milyar dolar olarak 19, savunmaya harcanan %26.4. Japonya, ulusal gelir milyar dolar olarak 4, savunmaya harcanan %28.2. Tablo 32. Güçlerin 1937'deki nispi savaş potansiyelleri. Birleşik Devletler %41.7, Almanya %14.4, SSCB %14.0, B.K %10.2, Fransa %4.2, Japonya %3.5, İtalya %2.5, 7 güç %90.5. Bu devin 1938'den özellikle de 1940'tan sonraki uyanışı dönemin silah yarışları ve stratejik hesaplarına ilişkin can alıcı zamanlama sorununun son bir doğrulanması olmuştur. İngiltere ve ondan biraz daha önce SSCB'nin yaptığı gibi Birleşik Devletler'de artık faşist devletlerin kendinden önce ve çok büyük miktarlarda yaptıkları savunma harcamalarıyla açılan silahlanma farkını kapamaya çabalıyordu. Birleşik Devletler'in ülke içindeki politik irade o yönde olursa, tüm ülkelerden daha fazla harcama yapabilecek durumda bulunduğu istatistiklerde açıkça görülmektedir. 1939 gibi ileri bir tarihte bile Birleşik Devletler'in savunması toplam harcamaların ancak %11.7'sini ve GSMH'nin yalnızca %1.6'sını tutuyordu. Bunlar öbür büyük güçlerin hepsinde olduğundan çok çok daha düşük yüzdelerdi. Faşist devletlerde silahlanmaya ayrılan oranlara yaklaşabilmek için savunma harcamalarının Amerika'nın GSMH'si içindeki payının arttırılması, Birleşik Devletleri kendiliğinden dünyanın en güçlü askeri devleti haline getirecekti. Üstelik Berlin ve Tokyo'nun bu tür bir gelişmenin ileriye dönük yayılma imkanlarını kısıtlayacağını anladıklarını gösteren pek çok belirti de vardı. Hitler söz konusu olduğunda, sorun onun Birleşik Devletleri yozlaşmış, melezleşmiş bir güç diye küçük görmesi yüzünden karmaşık hale gelmekteydi. Ama Hitler de fetihlerine yeniden başlamak için 1940'lı yılların ortalarına kadar beklemeye cesaret edemeyeceğini hissediyordu. Çünkü o zaman askeri denge kesinlikle İngiliz, Fransız, Amerikan kampından yana bozulmuş olacaktı. Japonlara gelince, onlarda Birleşik Devletler daha çok ciddiye alındığı için yapılan hesaplarda daha kesindi. Böylece Japon Deniz Kuvvetleri kendi savaş gemisi gücü 1941 yılının sonlarında Amerikan donanmasının %70'i gibi epey büyük bir değere ulaşırken, bu değer 1942'de %65'e, 1943'te %50'ye, 1944'te feci bir oran olan %30'a düşecek tahmininde bulunuyordu. Almanya gibi Japonya'da giderek daha büyük ölçüde süper güçlerin gölgesi altına giren bir dünyada orta siklet bir ulus olma kaderinden kurtulacaksa kısa sürede harekete geçmek üzere güçlü bir stratejik sebebe sahipti. Gelişen bunalım 1931-1942. Büyük güçlerin her birinin öbürlerine göre kuvvetli ve zayıf yanları bütünlüğü içinde görüldüğü ve çağın ekonomik ve teknolojik askeri dinamiğiyle birleştirildiği zaman uluslararası diplomasinin 1930'lu yıllarda izlediği yol daha anlaşılır hale gelmektedir. Bunu söylemek çeşitli bunalımların yerel köklerinin ister Mukden, ister Etiyopya ya da Sudetenland'da olsun konuyla hiçbir bağlantısı olmadığı ya da büyük güçler uyum içinde olsalardı uluslararası hiçbir sorun çıkmazdı yolunda bir anlama gelmez. Ama şurası açıktır ki, bölgesel bir sorun çıktığı zaman büyük başkentlerin tümünde devlet adamları bu tür olaylara hem daha geniş diplomatik ortamın hem de belki de özellikle ülke içindeki acil sorunların ışığı altında bakıyorlardı. İngiltere Başbakanı MacDonald, 1931 tarihli Mançurya olayının Sterling bunalımı ve 2. İşçi Partisi hükümetinin düşmesiyle etkileşim içine girmesinin ardından bu noktayı ince bir ifadeyle meslektaşı Baldwin'in dikkatine şöyle sunuyordu. Bir günden öbürüne çıkan sorunlarla hepimizin dikkati öylesine dağıldı ki durumu tümüyle gözden geçirmeye ve ona göre bir politika biçimlendirmeye fırsat bulamadık. Bunun yerine bir sıkıntıdan öbürüne geçerek yaşamak zorunda kaldık. Bu, politikacıların ilgilerinin uzun vadeli ve stratejik nitelikli olmak yerine nasıl genellikle en yakından ve pratik olana yöneldiğini hatırlatan iyi bir örnektir. Ama İngiliz hükümetinin yeniden soluk alır hale geldikten sonra bile Japonya'nın Mançurya'yı fethi karşısında yürüttüğü ihtiyatlı politikada bir değişiklik düşündüğünü gösteren hiçbir belirti yoktur. ekonomik sorunlarla uğraşma gereğinin sürmesinden ve halkın Uzak Doğu'daki sorunlu ilişkilere duyduğu ödün verme hoşnutsuzluktan tümüyle bağımsız olarak, İngiliz liderler barış konusunda Dominyonlardan gelen baskıların ve Japonların stratejik avantaja sahip olduğu bir bölgede imparatorluk savunmasının içine düştüğü zayıf durumun kendisinin de bilincindeydiler. Ayrıca Tokyo'nun sinir bozucu Çin milliyetçilerinin icabına bakma kararını onaylayan bazı İngilizler vardı. Onlardan çok daha fazla sayıda İngiliz de Japonya ile iyi ilişkiler sürdürülmesini istiyordu. Japonların yeni saldırganlıklarından sonra bu duygular sönüp gittiği halde, Baytolu'nun daha şiddetli bir eyleme geçebilmesi ancak Milletler Cemiyeti ve ya da öbür büyük güçlerle birlikte olabilecekti. Ancak ilkeleri ne kadar hayranlık verici olursa olsun, cemiyetin kendi elinde de önde gelen üyelerinin silahlı kuvvetleri dışında Japonların Mançurya'daki saldırganlığını önleyecek etkili bir araç yoktu. Böylece cemiyetin bir soruşturma komitesinden LITON, LYTTON komisyonu medet umması, güçlere eylemlerini geciktirmek için bir bahane yaratmaktan öte gitmezken, bu arada Japonya'da fetih hareketini sürdürdü. Önde gelen devletler arasında yer alan İtalya'nın Uzak Doğu'da gerçek bir çıkarı yoktu. Almanya, Çin'le ticari ve askeri bağlara sahip olmakla birlikte, bir şeye karışmadan Japon revizyonizminin Avrupa için yararlı bir örnek oluşturup oluşturmayacağını gözlemeyi tercih ediyordu. Sovyetler Birliği Japonların saldırganlığından kaygılıydı ama öbür güçlerce işbirliğine çağrılma ihtimali yoktu ve tek başına ileriye atılmaya da niyetli değildi. Tahmin edilebileceği gibi Fransızlar bir açmazın içine düşmüşlerdi. Mevcut toprak sınırlarının değiştirilmesi ve cemiyet kararlarına açıkça karşı çıkılması yolunda örnekler oluştuğunu görmek istemiyorlardı. Öte yandan Almanya'nın gizli gizli yeniden silahlanması ve Avrupa'daki statükoyu koruma gereği yüzünden giderek daha çok kaygılanan Fransızlar, Uzak Doğu'da dikkatleri ve muhtemelen askeri kaynakları Almanya meselesinden uzaklaştıracak karışıklıklar çıkabileceği düşüncesi karşısında dehşete kapılıyorlardı. Paris açık açık cemiyet ilkelerinde ayak direrken, Japonya'nın Çin'deki sorunlarını anladığını Tokyo'ya özel yollardan duyurmuştu. Bunun tersine Birleşik Devletler yönetimi en azından Dışişleri Bakanı Stimson'ın temsil ettiği kadarıyla Japonların eylemlerine hiçbir biçimde göz yummamış ve bu eylemlerde Amerikan yaşam biçiminin teorik olarak büyük ölçüde dayandığı açık kapı dünyasına yönelen bir tehdit bulunduğunu isabetli bir biçimde görmüştür. Ancak Stimson'ın yüksek ilkelere dayalı kınamaları bunların bir sonucu olarak ortaya çıkacak dertlerden korkan Hoover'a da tarafsız görünmeyi cihat açmaya tercih eden İngiliz hükümetine de çekici gelmedi. Bunların doğurduğu sonuç, ayrı ayrı kaleme aldıkları anılarda sürdürülen bir Stimson-Hoover kavgası ve daha da önemlisi, Washington ve Londra arasında bir güvensizlik mirası olmuştur. Tüm bunlar bir bilim adamının dış politikanın sınırları diye adlandırdığı duruma iç karartıcı ve inandırıcı bir örnek oluşturuyordu. Japon ordusunun 1931'de Mançurya'ya girişinin bu ülke hükümetinin bilgisi dışında olup olmadığı konusu, bu eylemin Batı'nın esaslı bir şeyler yapmasına meydan kalmadan başarıya ulaştırılması ve genişletilmesi yanında daha az önem taşıyordu. Ortaya çıkan daha geniş nitelikli sonuçlar ise, cemiyetin saldırganlığı önlemede etkisiz bir araç olduğunun görülmesi ve üç Batılı demokrasinin birleşerek hareket etmeyi başaramamalarıydı. Aynı şey bu sıralarda karada ve havada silahsızlanmaya ilişkin olarak Cenevre'de yapılan tartışmada da açığa çıkmıştı. Tabii burada Birleşik Devletler bulunmuyordu ama Almanların eşitlik talepleri konusunda İngilizlerin ve Fransızların düştükleri görüş ayrılıkları ve İngilizlerin Fransa'nın korkularına karşı herhangi bir güvence vermekten kaçınmayı sürdürmelerinden çıkan anlam şuydu ki, Hitler'in yeni yönetimi görüşmeleri terk edebilir ve herhangi bir biçimde karşılık göreceği korkusunu duymadan mevcut tüm anlaşmaları geçersiz sayabilirdi. 1933'e gelindiğinde yeni bir Alman tehdidinin ortaya çıkması, Dünya Ekonomik Konferansı'nın dağıldığı ve üç demokrasinin kendi para ve ticaret bloklarını oluşturdukları bir zamanda İngiliz, Fransız, Amerikan diplomatik işbirliğine yeni sıkıntılar getirmiştir. Gerçi Almanya Fransa'yı daha dolaysız bir biçimde tehdit ediyordu ama manevra özgürlüğünün daha önemli ölçüde saldırıya uğradığını hisseden İngiltere olmuştu. 1934'te hem kabine hem de ona bağlı olan Savunma İhtiyaçları Komitesi, Japonya daha yakın bir tehlike oluşturduğu halde, Almanya'nın uzun vadede daha büyük bir tehdit yönelttiğini kabul ettiler. Ama madem ki her ikisine karşı da kuvvetli olmak mümkün değildi, bu iki bölgeden birinde uyuşma sağlamak önem taşıyordu. Bazı çevreler, Almanya'ya daha iyi karşı çıkabilecek duruma gelebilmek için Japonya ile olan ilişkilerin iyileştirilmesinden yana olurken, dışişleri, uzak doğuda varılacak bir İngiliz-Japon anlaşmasının Londra'nın Birleşik Devletler'le nazik bir noktada bulunan ilişkilerini yıkacağı görüşünü ileri sürdü. Öte yandan, İngiltere'nin doğudaki savunmasını güçlendirmeye öncelik verilmesini isteyen imparatorluk ve donanma çevrelerine şu söylenebilirdi ki, Fransa'nın Alman revizyonizmi karşısındaki kaygısına sırt çevirmek imkansızdı ve 1935'ten sonra Luftwaffe'den gelen tehdidi göz ardı etmek felaket olurdu. Bu 10 yılın geri kalan bölümünde Whitehall'deki karar mercileri, muhtemel düşmanlarla yerkürenin karşı uçlarında yüz yüze kalmaktan doğan bu stratejik açmazdan kurtulmaya çalıştılar. Ancak 1934 ve 1935'te bu tür bir açmaz rahatsız edici görünüyordu ama korku verici değildi. Hitler yönetiminin hoşa gidecek gibi olmadığı açık olsa da, Hitler Polonya ile bir anlaşmaya varmak için görüşmeler yapma konusunda insanı şaşırtacak kadar istekli görünmüştü. Ayrıca Almanya hala askeri açıdan Fransa'ya da Rusya'dan epey daha zayıftı. Üstelik Dollfuss'un 1934'te öldürülmesinin ardından Almanların Avusturya'ya girme çabaları Mussolini'nin bir uyarı olarak Brenner geçidine asker yerleştirmesine yol açmıştı. İtalya'nın statükocu güçlerle birleşme ihtimali Nisan 1935 tarihli Stresa cephesi ile Almanya'ya karşı ortaklık oluşturmaya çalışan Fransa için özellikle rahatlatıcıydı. Hemen hemen aynı sıralarda Stalin de barışsever devletlerle birleşme dileğini ortaya koymuş ve 1935'e gelindiğinde Sovyetler Birliği Milletler Cemiyeti'ne girmekle kalmamış, Paris ve Prag'la kendi güvenlik paktlarını oluşturmuştu. Gerçi Hitler bir Doğu Lokarnosu'na karşı olduğunu açıkça ortaya koymuştu ama Almanya her yandan elverişli bir biçimde denetim altına alınmış görünüyordu. Uzak Doğu'da ise Japonya'dan ses çıkmıyordu. Oysa 1935'in ikinci yarısına gelindiğinde bu yüreklendirici tablo Hitler parmağını bile oynatmadan hızla dağılmaktaydı. İngiliz ve Fransızların güvenlik sorununu anlama biçimlerindeki farklar, zaten bir yandan Fransa'nın Rusya ile tazelediği bağlar karşısında İngilizlerin duyduğu huzursuzlukla, öte yandan da Haziran 1935 tarihli İngiliz-Alman Deniz Anlaşması'nın Fransızlarda uyandırdığı dehşetle ortaya çıkmıştı. Her iki önlem de fazladan güvenlik sağlayabilmek için tek yanlı olarak alınmıştı. Fransa SSCB'yi Avrupa dengesinin içine çekmek istiyor, İngiltere de donanmasının Avrupa suları ve uzak doğudaki ihtiyaçlarını bağdaştırmaya çabalıyordu. Ama atılan her iki adımda da öbür komşunun gözünde Berlin'e yanlış bir işaret vermişti. Böyle olsa bile bu tür çelişkiler zarar vericiydi ama felaket getirmiyordu. Ancak aynı şey Mussolini'nin bir dizi yerel çatışmanın ardından ve yeni bir Roma İmparatorluğu yaratma emelini gerçekleştirmek üzere harcadığı boşa çabayla aldığı Habeşistan'ı işgal kararı için söylenemezdi. Bu da bölgesel bir kavganın nasıl dallanıp budaklanabileceğini gösteren iyi bir örnekti. Almanya'ya karşı yeni bir muhtemel müttefiki sert bir düşmana dönüştürme düşüncesiyle dehşete düşen Fransızlar için bütün Habeşistan olayı tam bir felaketti. Cemiyetin ilkelerinin pek göze batar biçimde çiğnenmesine izin vermek rahatsız edici bir şeydi. Mussolini'nin yaptığı güç denemesi de öyle. Çünkü bir dahaki sefere kim bilir nereye saldıracaktı. Öte yandan İtalya'yı Alman kampının içine itmek de salt real politik açıdan bakıldığında korkunç bir budalalık olurdu. Ama bu son hesabın idealist İngilizleri etkilemesi mümkün değildi. Gene de Whitehall'un açmazı en azından bu kadar ciddiydi. Çünkü Whitehall yalnızca İtalya'nın cemiyetin ilkelerini kaba bir biçimde çiğnemesinden dolayı halk arasında daha da yaygın olan huzursuzlukla ilgilenmek zorunda kalmamış, bunun yanında Batı'nın Akdeniz'deki bir kargaşaya uğraması halinde Japonya'nın uzak doğuda neler yapabileceği konusunda tasalanmak durumuna da gelmişti. Fransa İtalya ile yapılacak kavganın Hitler'i Renanya içlerine çekebileceğinden korkarken, İngilizler de bunun Japonya'yı Asya'nın daha içine doğru yayılmaya teşvik edeceğinden kuşku duyuyorlardı. Bu özellikle böyleydi çünkü tam bu sırada Tokyo Deniz Anlaşmalarını geçersiz sayıp sınırsız bir filo genişlemesine gitmek üzereydi. Daha geniş düşünüldüğünde her ikisi de haklıydı. Zorluk genellikle olduğu gibi acil olan sorunu daha uzun vadede söz konusu olabileceklerle bağdaştırmaktı. Önce Fransızların korkuları doğru çıktı. 1935 tarihinde İngiliz ve Fransızların Kuzeydoğu Afrika'da İtalya'nın lehine yeni bir toprak düzenlemesi önermeleri, HORE, Laval Paktı, özellikle İngiliz kamuoyunda moral açıdan bir öfke patlamasına yol açtı. Ancak Londra ve Paris hükümetleri bu psikolojiye bir karşılık verme zorunluluğu ve özel olarak da İtalya ile niçin savaşa gitmemeleri gerektiğine ilişkin son derece makul stratejik ve ekonomik sebepler arasında bocalaya dursunlar, Hitler askerden arınmış Renanya'nın yeniden işgali için emir vermeyi seçti. Mart 1936. Sırf askeri açıdan bakıldığında önemli bir darbe değildi bu. O sıralar Fransa'nın Almanya'ya karşı bir taarruz saldırısında bulunması hiç mümkün değildi. Aynı şey İngilizler için de imkansızdı. Ancak Versay Sözleşmesi'nin böylece daha da güç kaybetmesi ve Locarno Anlaşması'nın tümden terk edilmesi, statükoyu değiştirmek için uluslararası düzeyde kabul edilebilir ya da edilemez yolun ne olduğu gibi genel nitelikli bir sorun ortaya çıkardı. Önde gelen üyelerinin Mussolini'nin 1935-1936'daki saldırganlığını durdurmaktaki başarısızlıkları cemiyeti oldukça gözden düşürmüştü. Cemiyet söz gelimi İspanya İç Savaşı ya da Japonya'nın 1937'de Çin'e yaptığı açık saldırıda ya çok ufak bir rol oynamış ya da hiç rolü olmamıştı. Eğer mevcut toprak düzeninde yeniden yapılacak değişikliklerin önü alınacak ya da bunlar en azından denetim altında tutulacaksa, bu ancak statükocu güçlerin revizyonist devletler karşısındaki kararlı hareketleriyle mümkün olabilirdi. Ancak statükocuların hiçbiri için silaha sarılma tehdidi pratik bir ihtimal gibi görünmüyordu. Gerçekten de faşist ülkeler daha yakınlaşırken Mussolini'nin Roma-Berlin eksenini ilanından kısa bir süre sonra Kasım 1937'de Almanya ve Japonya kendi Komintern aleyhtarı paktlarını imzalamışlardı. Muhtemel rakipleri daha da kendi işlerine dönüyor ve birbirlerinden kopuyorlardı. Amerika Japonların Çin'i işgaline ve U.S.S. Panay'ın bombalanmasına içerlediği halde 1937 yılı Roosevelt'in deniz aşırı bölgelerdeki meselelerde kesin önlemler alması için böyle bir şeyi yapmak istemiş olsa bile uygun bir yıl değildi. Ekonomi yeni bir çöküntü yaşıyor, Kongre giderek daha sertleşen tarafsızlık yasaları çıkarıyordu. Roosevelt'in tek yapabileceği şey, eylem vaadinde bulunmadan kınama sözleri etmek olduğu için uyguladığı politikalar ancak Amerika'nın güvenirliği konusunda İngiliz ve Fransız kuşkularını güçlendirme eğilimini göstermiştir.